Ayrım 28, Ölmesi Gereken Kız, David Lagercrantz, sayfa 371, 34. bölüm, 28 Ağustos. O günlerde gittikçe daha çok çaresiz kaldım, yalnızca korku değildi dedi Johannes Forsell, kendimden nefret ediyordum. Svante yalnızca beni tehdit etmeyi başarmadı, kafamdaki işte bu benim dediğim resmi de çarpıttı. Üzerime atmaya çalıştığı suçlar damarlarıma sızdı. Yaşamayı hak etmediğimi düşünmeye başladım. Medyadaki nefret kampanyasıyla ilgili fikrimi daha önce söyledim. Onlar umurumda değildi. Ama Svante ile arabada buluşmamızdan sonra söylenilen her şey doğru ve gerçekmiş gibi geldi bana. Sanki bunlar kişiliğimin bir parçasıydı ve hiçbir şey yapamadım. Sandön'e gidip oturdum. Felç olmuş gibiydim. ''Ama telefonda bağırdığını duydum.'' dedi Rebecca. ''Hala kavga etmek, karşı koymak ister gibiydin.''
''Doğru, karşı koymak da istedim. Yani aradım, olanlardan haberdar ettim. Çok kez elime telefonu alıp başbakanı, emniyet genel müdürünü aramayı düşündüm. Bir şey yapacaktım. En azından yapacağıma inanmak istiyordum. Svante ben izin alınca endişelenmiş olmalı. Sandön'e geldi. Şimdi baktığımda beni izliyor muydu diye düşünüyorum.''
''Niçin böyle düşünüyorsun?'' dedi Catherine.
''Becca'nın alışverişe gittiği bir sabah haber vermeden çıka geldi. Kumsalda oturup konuştuk. Dosyayı gösterdi.''
''Neler vardı?''
''Bir sürü uydurulmuş şey tabii. Ancak ürkütücü bir titizlikle hazırlanmıştı. Dayaktan sağı solu morarmış kadın fotoğrafları, şahitler, polis tutanaklarının kopyaları, teknik kanıtmış gibi görünen raporlar. Çok kapsamlı belgelerdi. Uzman elinden çıktığı belliydi.'' Bu belgeleri yeterince kişinin geri dönülmez zararlar verecek kadar bir süre doğru kabul edeceğini hemen anladım. Eve nasıl döndüğümü, her tarafı nasıl gözden geçirdiğimi hatırlıyorum. Mutfak bıçaklarını, elektrik kontaklarını, üst kat pencerelerini, intihar edebileceğim ne varsa arayıp taradım, hemen ölmek istiyordum.
''Tamamen doğru sayılmaz Johannes'' dedi Yanek. ''Savaşçı ateşin tam sönmemişti daha. Beni tekrar arayıp olayı anlattın.''
''Doğru, aradım.
Svante Lindberg'in 2000 yılı başlarında Zvezda Bratva'ya katıldığını ispat edebilecek yeterince bilgi verdim bize. Yalnızca Svante'nin tepeden tırnağa yolsuzluğa bulaştığını değil, nihayet neler olduğunu da anladık.''
''Grankin'i de Clara Engelman'ı zehirlediğini de mi anladınız?'' dedi Catherine.
''Evet, bütün bunları niye yaptığını da anladık. Svante de tıpkı Stan Engelman gibi Clara ile Victor'un kirli çamaşırlarını ortaya dökmesinden korkuyordu. Grankin'in Svante'nin suç örgütüyle bağını bilip bilmediğinden emin değiliz ama bunun çok önemi yok. Eğer bu tür örgütlere bir kez bulaşmışsan ne deniliyorsa yapmak zorundasın.'' Zvezda Bratva'nın Victor ile Clara'yı ortadan kaldırmak için bir yığın nedeni vardı.''
''Şimdi anlamaya başladım.'' dedi Catherine.
''İyi.'' diye devam etti Yanek. ''Öyleyse Svante'nin Clara'yı dağda ölüme terk etmesinin, arkadaşına yardım etmekle ilgisi olmadığını, başka nedenlere dayandığını da anlamışsındır.''
''Kadını susturmak istiyordu.''
''Kadının ölümden dönmesi, suç örgütünü tehdit eden şeyin geri dönmesi demekti.''
''Korkunç bir şey.''
''Hiç kuşkusuz. Ne yazık ki bütün dikkatimizi aldığımız istihbaratla uğraşmaya verdiğimizden Johannes'i bilgilendirmeyi ihmal ettik.''
''Onu yüzüstü bıraktınız.'' dedi Rebecca.
''Hak ettiği desteği vermeyi unuttuk. Bu içimi çok acıtıyor.''
''Acıtmalı.''
''Öyle. İtiraz edecek değilim. Çok talihsiz, hakkaniyetten uzak bir durum. Umarım sen de böyle düşünüyorsundur Catherine. Bütün bu olanları dinledikten sonra.''
''Ne düşünüyorum?''
''Johannes'in hep doğru olanı yapmaya çalıştığını.''
Catherine cevap vermedi. Telefonunda bir flash habere bakıyordu.
''Bir şey mi oldu?'' dedi Rebecca.
''Morgan Sağla'da polis operasyonu var. Mikael'le bağlantılı olabilir.''
Lisbeth başını tuğla duvara vurmuştu. Fırından yayılan ateşi hissediyordu. Kendini toparlaması gerektiğini anladı. Yalnızca kendisi için değil. Ama umutsuz bir durumdu. Erkekleri ütüyle yakabilirdi, göğüslerine yazı kazıyabilirdi, zır deli olabilirdi. Ancak kardeşini ateş edemezdi. Kendi hayatı söz konusu olsa da yapamazdı. Bunu bir kez daha anladı. Etraflarını kuşatan çılgınlığın ortasında bir kez daha tereddüt etti. Camilla Lisbeth'i yaralı kolundan tutup fırına sürüklemeye çalıştı. Lisbeth'in saçları cızırdadı. Alevlerin arasına yuvarlanmasına ramak kalmıştı. Bacaklarından güç alarak direndi. Uzakta bir adamın herhalde yormaydı, silahını üzerine doğrulttuğunu gördü. Lisbeth daha hızlı davrandı. Ateş edip göğsünden vurdu adamı. Her taraf tehdit kaynıyordu. Galinov da yere eğilip bir silah aldı. Lisbeth onu da vuracaktı ama fırsat bulamadı. Mikhail yüzünü acıyla buruşturarak yere yıkılırken Galinov'un omzuna bıçağı saplamayı başardı. Camilla bir adım geriledi. Lisbeth'in gözlerine dipsiz bir nefretle baktı. Bütün bedeni titredi, gerildi. Lisbeth'i fırına itmek için atıldı. Lisbeth yana kaçmayı başardı. Camilla o hızla duramadı. Her şey bir çırpıda oldu. Fakat tuhaf bir şekilde çok uzun sürmüş gibi geldi. Yalnızca hareketin kendi, olay, sallanan eller değil, gürültü de öyleydi. Alevlerin içine düşen bedenin sesi, cızırdayan ten, alev alan saçlar, yükselen çığlık, alevin boğduğu çığlık. Alevlerin içinden çıkmak için canhıraş çabalaması, yere atılan sallantılı ilk adım, yanan saçlar, yanan bluz. Camilla çığlık attı, hızla başını salladı, kollarıyla havayı dövdü. Lisbeth öylece durmuş seyrediyordu. Bir an yardım etsem mi diye düşündü. Ama hiç hareket etmedi. Başka bir şey oldu. Camilla sustu. Donmuş gibi, ne olduğunu söylemek zordu. Büyük ihtimalle fırının parlak metal çerçevesinde kendini görmüştü. Tekrar çığlık atmaya başladı. Yüzüm, yüzüm! Sanki hayatından daha değerli bir şeyi kaybetmişti. Yine de bir şekilde harekete geçebildi. Hızla eğilip Galinov'un düşürdüğü silahı aldı, kız kardeşine doğrulttu. Lisbeth irkildi. Bu defa karşılık verecek gibiydi. Camilla'nın saçları hala yanıyor, büyük ihtimalle görüşüne etkiliyordu. Silahı tutan eli havada, karanlıkta yürür gibi ileri geri dolaşmaya başladı. Lisbeth parmağını tetiğe götürdü. Her an ateş edebilirdi. Hatta kısa bir an ateş ettiğini düşündü. Bir silah patladı ama Lisbeth ateş etmemişti. Camilla'ydı. Kendi kafasına ateş etmişti. Bir eli Lisbeth'e uzandı. Bir şey söyleyecekti ama söyleyemedi. Yere yığıldı. Lisbeth hiç hareket etmedi. Aklından bütün bir dünya geçerken kız kardeşine baktı. Aklından geçen dünya ateş ve yıkımla kuşatılmıştı. Annesini düşündü. Mercedes'inin içinde yanan Zala'yı. Bir helikopter sesi duyuldu. Camilla ve Galinov'a yakın bir yerde uzanan Mikhail'e baktı. ''Bitti mi?'' dedi Mikhail. ''Bitti'' dedi Lisbeth. Polisler teslim olun çağrısı yaparak binaya yaklaşıyordu. 35. Bölüm 28 Ağustos. Üçü birlikte telefonlarına bakıyordu. İsveç televizyonundan bir muhabir olay yerinden verdiği haberde Blomqvist ile Salander'in binadan çıkarıldıklarını, yaşadıklarını ancak yaralı olduklarını söyledi. Katrin'in gözlerinden yaşlar boşandı. Elleri titredi ve boş gözlerle önüne baktı. Omzunda bir el hissetti. ''Göründüğü kadarıyla kurtulacaklar'' dedi Yanek. ''Umarım öyle olsun'' dedi Katrin. Hemen kalkıp gitsem mi diye düşünüyordu. Ama şimdi hiçbir yardımı olamazdı. En iyisi başladığı işi bitirmesiydi. İçini kemiren bir soru daha vardı. ''Sanırım insanlar durumunu anlayacaklardır Johannes'' dedi. ''En azından anlamak isteyenler.'' ''Onların sayısı çok değil'' dedi Rebecca. ''Artık ne olacaksa olsun'' dedi Johannes. ''Seni bir yere bırakmamızı ister misin Katrin?''
''Yok, başımın çaresine bakarım. Ancak merak ettiğim bir şey var.''
''Söyle bakalım.''
''Nima'yı hastanedeyken sık ziyaret etmediğini söyledin. Ama birkaç kez oradaydın değil mi? O zaman kötü durumda olduğunu fark etmedin mi?''
''Ettim.''
''Öyleyse niçin önlem alınmasını istemedin? Niçin daha iyi bir yere götürülmesini sağlamadın?''
''Mümkün olan her şeyi istedim. Hatta kliniktekilerle kavga ettim, bağırdım ama yeterince ısrar etmedim. Çabuk pes ettim. Sorumluluktan kaçtım. Belki kaldırabileceğimden fazla bir şeydi.''
''Nasıl yani?''
''İnsan bazı şeylere dayanamıyor.'' dedi Johannes. ''En sonunda başını çeviriyor. Sanki yokmuş gibi davranıyor.''
''O kadar mı kötüydü?''
''Onu ziyaret ediyor muydun?'' diye sordun. ''İlk başta sık ziyaret ediyordum. Sonra neredeyse bir sene ara verdim. Öyle oldu işte. Sonra tekrar gittiğimde ne kadar gergin olduğumu, kendimi ne kadar kötü hissettiğimi hatırlıyorum. Gri giysiler içinde bana doğru geldi, ayaklarını sürüyerek. Yıkılmış bir mahkuma benziyordu. Ayağa kalkıp onu kucakladım. Bedeni katı ve cansızdı. Konuşmaya çalıştım, binlerce soru sordum. Tek kelimelik cevaplar verdi. Pes etmiş gibiydi. En sonunda patladım. Dehşet dolu bir öfkeye kapıldım.
Kliniğe karşı?
Hayır, Nima'ya karşı.
Anlayamadım, niye?
Öyle oldu. Suçluluk duygusu böyle bir şey işte. Sonunda bir sürü öfke doğurur. Nima sanki...
Ne?
Benim öteki tarafımda mutlu bir hayat için ödediğim bedeldi.
Ne demek istiyorsun?
Anlamıyor musun? Ona borçluydum. Ödeyemeyeceğim bir borçtu. Onu yerle bir eden şeyi hatırlatmadan teşekkür bile edemezdim. Clara kurban edildiği için hayattaydım. Nima kurban edildiği için. En sonunda eşi kurban edildiği için. Kaldıramayacağım kadar ağırdı. Bir daha kliniğe dönmedim. Başımı çevirdim. 36. Bölüm 9 Eylül. Erika Berger tekrar başını iki yana salladı.
Hayır dedi.
Nasıl olduğunu bilmiyordu ama seçilen sözcüklerden hoşlanmamıştı. Katrin ne bayan mükemmel ne de halden anlamayan bir ahlakçıydı. Aksine son derece iyiydi. Empati ve tutkuyla yazıyordu.
Yakınacağınıza gurur duymalısınız. Defolup kendi işinizi yapın derhal.
Tamam tamam diye omurdandılar. Biz yalnızca düşündük ki.
Ne düşündünüz?
Boş ver. Genç muhabirler Stan Ostrom ile Freddy Wallander ağır adımlarla odadan çıktılar. Erika arkalarından küfretti ama öyleydi. Bazen kendisi de merak ediyordu nasıl olmuştu. Romantik bir yakınlaşmanın beklenmeyen sonucuydu oteldeki bir gecenin. Bunu biliyordu ama yine de Catherine Lindos. Millennium dergisinde yazacağını düşünebileceği yeryüzündeki en son kişi Catherine Lindos'tu. Fakat Katrin kurşun ağırlığında bir ifşayı dergiye getirmekle kalmamış, eşine az rastlanır gelecek ışıyan bir röportaj yapmıştı. Savunma Bakanı Johannes Forssell daha röportaj yayınlanmadan istifa etmişti. Sekreteri Svante Lindberg cinayet, şantaj ve casusluk suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Yine de basına bir şey sızmamış, büyük başlıklar atılamamıştı. Gün be gün saat saat haberciliğin onuru onlara yazılıyor, gelecek sayı için beklentileri yükseltiyordu. Millennium'un gelecek sayısında yayınlanacak bilgiler nedeniyle hükümetteki görevimi bırakıyorum diye yazmıştı Forssell basın bildirisinde. Tek kelimeyle harikaydı. Kıskançlığın düzeyi öylesine yüksekti ki kendi iş arkadaşları bile derginin başarısına sevineceklerine bu haberi getiren hakkında atıp tutuyorlardı. Bir de Almanca yayınlanan CEO dergisiyle işbirliğinden şikayetçiydiler. O dergiden adı sanı duyulmamış bir kadın, Paulina Müller, Nima Rita'nın kimliğinin tespit edilmesine imkan sağlayan bilimsel çalışmayla ilgili bir makale yazmıştı. Mikael hazırlık sürecinin her aşamasında destek olmuş ama kendisi tek satır yazmamıştı. Acılar içinde yatıyordu. Bir dizi ameliyat geçirmişti. Ağrı kesici olarak aldığı morfinlerden yarı baygındı. Doktorları içini ferahlatan bir haber vermişti. 6 ay içinde eski haline dönüp yürüyebilirdi. Bu rahatlatıcı bir haberdi tabii ama Mikael içine kapanmıştı. Yalnızca bir kez Erika'nın boşanma işini konuşurlarken eski Mikael olmuştu. Hatta Erika, Mikael diye biriyle romantik anlar yaşadığını söylediğinde gülmüştü. Bak bu iyi bir şey işte demişti ancak kendisi ve yaşadıkları hakkında konuşmaya tahammül edemiyordu. Her şeyi içinde yaşamak istiyordu. Erika onun için endişeleniyor, bugün biraz açılmasını umuyordu. Hastaneden eve gelecekti. Erika akşam ziyaret etmeyi düşünüyordu. Ama önce Mikael'in troll fabrikalarıyla ilgili röportajını okuyacaktı. Mikael yayımlanmasını istememiş, Erika'ya gönülsüz göndermişti. Erika gözlüklerini taktı okumaya başladı. Başlangıcı hiç de fena değildi. Öykünün nasıl gelişeceğini bilmiyordu ama sonra... Yani Mikael'i biraz anladı. Aksıyor, takılıp kalıyordu. Bir seferde çok şey söylemek istiyordu. Erika kalktı, bir fincan kahve alıp döndü. Bazı sözcüklerin üzerine çizdi. Ama sonra bu neydi? Röportajın ilerleyen sayfalarında köşeli ifadelerle bir ek vardı. Vladimir Kuznetsov diye bir adamdan bahsediyordu. Rusya'daki troll fabrikalarının üst düzeyde sorumlusu değildi yalnızca. Çeçenistan'da LGBT bireylerin öldürülmelerinin yolunu açan nefret kampanyasının ardında da o vardı. Bu bilinen bir şey değildi herhalde. Erika araştırdı. Evet, bilinmiyordu. İnternette Kuznetsov diye bulduğu tek kişi daha çok sevimli biriydi, bar işletiyordu. Şaklabanın biri olduğu, hokey tutkunu olduğu söyleniyordu. Ayı bifteği uzmanıydı ve iktidarın kaymak tabakasına eğlenceler düzenliyordu. Fakat Mikhail'in makalesindeki resim bambaşkaydı. Geçen yaz borsa çöküntüsüne yol açan dezenformasyon kampanyasının ve hacker saldırılarının arkasında o vardı. Yalan üretiminin ve bütün dünyaya yayılan nefret kampanyasının arkasındaki en büyük general oydu. Bu kesinlikle çarpıcı bir bilgiydi. Mikhail ne yapıyordu? Böylesi bir bilgiyi nasıl makalenin alt taraflarında bir yere gömerdi ve nasıl hiçbir kanıt olmadan bu tür iddialarda bulunurdu? Erika o bölümü bir kez daha okudu. Kuznetsov'un adının yanında bir dizi Rusça doküman bağlantısı veriliyordu. Erika geçen yaz Mikhail'e yardım eden editör ve araştırmacıları Irina'yı çağırdı. Irina 45 yaşında hantal siyah saçlı bir kadındı. Kocaman sivri köşeli gözlükleri vardı. Erika'nın koltuğuna oturdu ve belgelere gömüldü. Yüksek sesle tercüme etti. En sonunda birbirlerine bakıp mırıldandılar. Vay be! Mikhail koltuk değnekleriyle Belmanska atandaki evine yeni gelmişti. Erika'nın telefonda neden bahsettiğini anlayamamıştı. Bir yandan da kavrayış hızı yavaşlamıştı, morfine boğulmuştu, başında bir ağırlık vardı. Yaşadıkları parça parça gözünün önüne geliyordu. Hastanede ilk başta Lisbeth arkadaşlık ediyordu. Bu bir parça sakinleştiriyordu. Neler olup bittiğini anlayabilecek tek kişinin yanında olması iyi gelmişti. Ama tam varlığına alışmışken hoşça kal bile demeden ortadan kaybolmuştu. Ortalık ayağa kalkmıştı. Doktorlar, hasta bakıcılar sağa sola koşuşturarak onu aramışlardı. Daha sorgulama işlemini tamamlayamayan Bublanski ile Sonya Modik de onlara katılmıştı. Lisbeth bulunamamıştı tabii. Lisbeth uzaktaydı artık. Mikhail'e ağır gelmişti bu. ''Lanet olsun Lisbeth, niçin benden hep böyle kaçıp gidiyorsun? Sana ihtiyacım olduğunu anlamıyor musun?'' diyordu içinden. Ama olan olmuştu. Lisbeth'in yokluğunu daha fazla küfür, lanetleme ve daha fazla ağrı kesiciyle telafi ediyordu. Bazı anlarda geceyle gündüzün sınırında çıldıracak gibi oluyordu. Olur da o saatlerde uyuyabilirse düşlerinde hep Morgan Sağla'daki fırını görüyordu. Bedeni santim santim ateşten bir denizin içine itiliyor, alevler tarafından yutuluyordu. İrkilerek ya da çığlıklar atarak uyanıyor, gerçekten yanıyor mu diye bacaklarına bakıyordu. En iyisi öğle sonlarıydı. Ziyaretçisi geliyor, bazen kendini unutuyor ya da belleğini cam fabrikasından uzak tutuyordu. En beklenmedik şey siyah saçlı, gözleri ışıltılı bir kadının kucağında çiçek demetiyle ziyaretine gelmesiydi. Açık mavi İspanyol paça bir takım giymiş, saçlarını örgü yapıp özenle başının üstünde toplamıştı. Koşucuya ya da dansçıya benziyor, neredeyse hiç ses çıkarmadan hareket ediyordu. Mikhail kadını nereden tanıdığını çıkaramadı ilk başta. Sonra Kadi Linder olduğunu hatırladı. Fiskargatan'da kapı aralığında karşılaştıkları profesyonel yöneticiydi. ''Kadi yardım etmek istiyor.'' dedi. Mikhail'in hakkında gazetelerde yazılanlardan çok etkilenmişti. Fakat bir şey de anlatacak gibiydi. Tedirgin bir şekilde kımıldanıp utangaç bir hal aldığında Mikhail mırıldandı. ''Bir e-posta aldım.'' dedi Kadi. ''Belki e-posta yanlış bir ifade. Bilgisayarımın ekranı göz kırptı, birdenbire Formea Bank yöneticilerinden Freddy Carson'la ilgili bir dosyam oldu. Biliyorsun işte, Vacans Affairer dergisinde sahtekar dediğim için benimle uğraşıp iftira atan adam.
Hatırlar gibiyim.
Freddy'nin bankanın Baltık ülkelerindeki faaliyetlerinden sorumlu olduğu dönemde hatırı sayılır miktarda kara para akladığına dair su götürmez kanıtlar var dosyada. Bence yalnızca sahtekar değil, suçlu da.
Vay canına.
Yine de beni asıl şaşırtan şey bu değil, dosyanın altındaki mesaj.
Ne yazıyor?
Satırı satırına şöyle: ''Hani olur da biri taşındığımı idrak edemezse diye güvenlik kameralarını izliyorum. Hepsi bu. Önce bir şey anlamadım. Ne gönderen belli ne de isim var.
Sonra senin ziyaretini düşündüm ve Morgon Sağla'da yaşanan faciayı. Lisbeth Salander'in dairesini satın aldığım dank etti kafama işte o zaman.
Endişelenmene gerek yok diye sözünü kesti Mikael.
Endişe? Yok canım, ne alakası var? Ündü çarpmışa döndüm. Lisbeth Salander göndermişti dosyayı. Onun yüzünden rahatsız olduğumu düşünerek kendi tarzında telafi ediyordu. İşin doğrusu dilim tutuldu. İkinize de yardım etme isteğim daha da arttı.
Gerek yok. Buraya gelmen yeter. Büyük incelik.
Mikael daha sonra şaşıracağı bir cesaretle Millennium'un basın piyasasındaki sıkıntılı durumu, bütün o agresif satın alma çabalarını hesaba katarak derginin yönetim kurulu başkanı olmak ister mi diye sordu. Kadi'nin gözleri parladı. Hiç beklemeden kabul etti. Mikael hemen ertesi gün Erika ve diğerlerinin de desteğini aldı.
28. ayrımın sonu. Sayfa 386.